Ayrım 2.
Ludwig ile arkadaşları St. Petersburg'da Çar'a karşı bir ayaklanma olduğunu Polonyalı sürgünlerden ilk kez orada duymuşlardı. Yeniden Avusturya'nın eline geçmiş olan köylerinden yeni bir sürgün dalgası geçtiğinde ayaklanmanın bastırıldığını öğrendiler. Beşle, Essen, Manchester ya da Lille'de yaşamıyorlardı. Ancak işçi sendikalarının ve reformcuların varlıklarına rağmen oralarda bile değişimin hızı karşısında sabırsızlık duyabilirlerdi. Pitvosodesk iki güçlü imparatorluğun sınırları arasında bir Orta Avrupa köyüydü ve halkının %80'i Yahudiydi. St. Petersburg'dan gelen haberleri ilk başta gizlemeye gerek duymadıkları bir sevinçle karşılamışlar, yalnız çok geçmeden yine o alışılagelmiş ihtiyatlı karamsarlıklarına dönmüşlerdi. 1906 Mart ayının güneşli bir günü, karlar erimeye başladığı sırada köye kalın çerçeveli gözlüklü, yorgun gözlü, 30 yaşlarında ufak tefek bir adam çıka geldi. Polonyalıydı. Adı Adam'dı. Çar'ın hapishanelerinde uzun yıllar kalmıştı. Tek istediği biraz dinlenmekti. Ludwig bu yeni gelen adamla dost oldu ve daha sonra L'lerin gizli derneğinin onur üyesi yapıldı. Artık ırmak kıyısında uzun yürüyüşlere o da katılıyor, aralarındaki konuşmaları dinliyordu. Başlıca konuları köyün kızları ve hahamla köyün diğer belli başlı kişileri hakkındaki dedikodulardı. En son anne babalarının uğradığı zulümleri karşılaştırırlardı. Adam sabırlı bir dinleyiciydi. Çok güler, az soru sorar ama kendiliğinden bir şey söylemezdi. Onu ancak sorguya çekmeye başladıklarında yaşamının kendilerinkine kıyasla ne kadar farklı olduğunu anlamışlardı. Adam'ın hikayesi gençleri etkilemişti. Sıra Adam'ın onları sorguya çekmesine gelince gençler o zamana kadar olağan saydıkları şeylere, örneğin pogromlara farklı bir gözle bakmasını öğrenmeye başladılar. Ludwig Adam'a yıllar önce amcasının komşu bir köydeki düğününe babasıyla birlikte gittiğini anlattı. Pitvosodesk hemen hemen tam bir Yahudi köyüydü ve genellikle Avusturya yönetiminde olurdu. Halkı kendilerini güvenlik içinde hissederdi. Ama amcası Rusya'da yaşıyordu. Oturduğu köyün ana caddesi bir dere yatağı gibiydi. Yahudilerin evleri ve dükkanları bir yanda, diğer herkes öbür yandaydı. Ludwig o soğuk sonbahar gecesinde hissettiği korkuyu hatırlayınca sesi kısılıyordu. Şabattı. Mumlar yanık bırakılmıştı ve sokakta yürürlerken Yahudi evlerinin pencerelerinden tısımlı bir parıltı yayılıyordu. Hikayesini sinagogdan çıkan cemaati anlatarak sürdürdü. Kamburu çıkmış, başları öne eğik, kaftanlarının öne açık yaşlı erkeklerdi bunlar. Ludwig gibi gençti ama onlar da yaşlılar gibi yürümeye çalışıyordu. O sırada yaşlılardan bazıları tehlike kokusu almış olmalıydılar ki, belirli bir neden olmadan bir anda hepsi susuvermişlerdi. Ansızın papazların önderliğinde bir köylü grubu üzerlerine saldırdı. Ludwig kamçı, yaba, tırpan, sopa ne varsa sağanak gibi başlarına yağdığını hatırlıyordu. 60 yaşlarında bir Yahudi, güçlü kuvvetli, bıyıklı bir köylünün savurduğu kamçı darbelerinin altında inlerken, Ludwig gördüğü o nefretten çarpılmış yüzü ve çıldırmış gibi parıldayan gözleri anlattı. Yahudileri, şeytanın İsa'yı öldürmek, dindar insanları ticaret ve soygunla inim inim inletmek için gönderdiği, bir cehennem canavarı olarak gören Hristiyanların eskimemiş nefretiydi adamın gözlerindeki. Ludwig'in babası onu elinden tutmuş, belayı geride bırakana kadar arkalarına bakmadan koşmuşlardı. Tabii saldırıdan kurtulmak için kaçarlarken başka bir grubun Yahudi evlerine zorla girip hepsini şabat mumlarıyla ateşe verdiklerini görmemişlerdi. Küçük bir pogromdu. O gece sadece iki Yahudi ölmüştü. 12 mil ötedeki Pitvosodesk'e yürürlerken babası Ludwig'e kaygılanmamasını söylemişti. Lemberg ve Kiev'de durum çok daha kötüydü. Adam'a örnek alan Ludwig ve arkadaşları Pitvosodesk'ten kaçmaya karar verdiler. Okulda hepsi de başarılıydı. Aileleri onları Viyana'daki üniversiteye gönderecek parayı da bulup buluşturmuştu. 1911 yılındaydılar. Freddy, Levi ve Larin tıp okudular. Avukat olmasını isteyen anne babasının ısrarlı itirazlarına rağmen Ludwig Alman edebiyatı okuyor, şiir yazıyor ve Heine'yi dilinden düşürmüyordu. Schmelka, Lewinsky ise matematik okumakla birlikte zamanının çoğunu keman çalarak geçirmekteydi. İlk başlarda deneyimlerinden, yurtlarından söz etmek, her şeyin pahalılığından yakınıp hallerine acımak için her akşam bir araya geliyorlardı. Lewinsky dışında hiçbiri terzide elbise diktiremiyordu ve bir masanın çevresinde şamata yapıp kahve içerek Yidişçe konuştuklarında dikkatleri üzerlerine çekiyorlardı. Taşralıklarından bir gecede kurtulmak istiyorlardı. İlk haftalardan sonra buluşmaları seyrekleşmeye başladı. Hepsi de çok çalışıyorlar ve yeni arkadaşlar ediniyorlardı. Çok geçmeden ilişkileri devam ettikleri kahvelerde değişik masalardan birbirlerine el sallamakla sınırlı kalacak kadar azaldı. Ludwig Viyana'ya bayılmıştı. Tarihin akıllara durgunluk veren döngüsüne kapılmıştı artık. Her şeyin bir karşıtı var gibiydi. Yahudi aleyhtarı sosyal Hristiyanların karşısında sosyalistler vardı. Schönberg Viyana valslerine karşı ultramodern bir saldırı başlatmıştı ve bir müzik kurumu sevinç içinde geçmişe gömülmüştü. Freud ise tıptaki ortodoksluğa meydan okuyordu. Ludwig heyecanlıydı. Tanık olduğu şeyin eski düzenin çöküşü olduğunu henüz fark edemiyordu. İngiliz ve Fransız karşıtlarının aksine Avusturya'nın burjuva seçkinleri aristokrasiyle ne birleşebilmiş ne de onu yok edebilmişti. Tersine dizüstü çökmüş, kendinden üstün olanları taklit etmeye koyulmuştu. İmparatorun otoritesi tartışmasızdı. Ama aşağıdan bir yanda protofaşistler, diğer yanında sosyalistler ona karşıydı. Bu dünyanın dinamiğini tam olarak anlayamayan Ludwig, sığınağı Viyana basınının kültür sayfalarında bulmuştu. Fuleton stiline ve önde gelen yazarlara yaklaşıyordu. Bu insanlar kişisel duygularını geliştirmekte uzmanlaşmış, okurlarına gerçeğin ta kendisine ulaştıklarını hissettiren insanlardı. Ludwig çok etkilenmişti. Edebi üslup kadar narsizm de hoşuna gidiyordu. Ludwig sık sık köyünü düşünürdü. Annesini ve annesinin köftelerini çok özlemişti. Galina teyzesinin özel günler için yaptığı çörekleri, hatta babasının alaycı sesini özlemişti. Gecenin geç saatlerinde küçücük odasında oturur ve Fuleton yazarlarının üslubunu taklit ederek anne babasını etkileyecek zekice mektuplar yazardı. Onun hiçbir şeyi ciddiye almaz ve yapmacık tavırları büyüklerini üzüyordu. Ludwig'in babası geçimini Polonyalı kibar sınıfın çocuklarına müzik öğreterek güçlükle sağlayan bir öğretmendi. Annesi Pidvosolesk fırını için ekmek ve kek yapardı. İkisi de en sevdikleri oğullarını Viyana'ya göndermek için çok çalışmışlardı. Ludwig'in kardeşi ise Varşova'da saatçi olan bir amcasının yanına çırak olarak gönderilmişti ve gayet iyi para kazanıyordu. Bu durum ne kadar sürerdi ve beşlerinin sonu nereye varırdı bilmiyorum. Tam o noktada bu saplantı şeklindeki içe dönüklüklerini sona erdirip onları gerçeğe yönelten iki şey oldu. Birincisi Kristina, ikincisi Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması. Kristina yaşamlarına 1913 yazında girdi. Aylardan Haziran'dı. Günler uzun, gökyüzü masmavi ve geceler şurup gibiydi. Freddy kızı bir akşam buzlu limonatalarını yudumlarken sokakta görmüştü. Kızla konuşma çabaları hep boşa çıkarken bir ara onun Kautsky'nin bir broşürünü okuduğu dikkatini çekti. Yanına gidip broşürü o geceliğine ödünç alıp alamayacağını sordu. Bu yaklaşım daha başarılıydı. Kız masalarına gelmeyi kabul etti ama çayının parasını kendisi ödemekte de ısrarcıydı. Kristina onlardan birkaç yaş büyüktü. Ateşli ve kavgacı bir zekaya sahipti. Çok da güzeldi ama mesafeli bir güzellik. Dal kavukluktan nefret ediyordu. Varşova'da büyümüş, Berlin'de felsefe okuyup Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin düzenlediği kurslara katılmıştı. Evine bir sosyalist olarak döndüğünde yer altındaki Polonya Partisi'ne girmişti. Cezaevinde geçirdiği 4 ay sayesinde otoritesini kabul ettirebiliyordu. O gece gençlere bunların hepsini anlatmış ancak özel yaşantısı hakkındaki soruları yanıtsız bırakmıştı. Ne ana babasından ne de sevgililerinden söz etmişti. Hatta Kristina'nın onun gerçek adı olup olmadığını bile bilmiyorlardı. Kıza hepsi aşıktı. Evet, Ludwig bile. Yalnız Ludwig daha sonraları karısı Lisa kendisini Christina konusunda sorguya çektiğinde biraz yüksek sesle itiraz edip şöyle diyecekti. Elbette onu seviyorum. İnsan onu nasıl sevmez? Ama aşık değilim. Bu da çok büyük bir fark. Birkaç ay kızın kurslarına devam ettikten sonra bir akşam Christina hepsini uluslararası sosyalizm davası saflarına kattı. Viyana ve dünya hakkındaki görüşlerini bu kadar kısa sürede değiştirmiş olmaları inanılır gibi değildi. Christina onlara yaşamı olduğu gibi kabul etmemelerini, her türlü zulme bütün güçleriyle karşı koymaları gerektiğini öğretmişti. Onun kitabında oldu bitti yoktu. Her şey değişebilirdi ve değiştirilebilmeliydi. Pidvosholeskli 5 delikanlı artık sürgündeki Polonya Sosyalist Partisi'nin gizli bir hücresini oluşturuyorlardı. Christina'nın küçücük odası onların gerçek üniversitesi olmuştu. Ancak kız onları akademik kariyerlerinden vazgeçmeye özendiriyor değildi. İşçi sınıfı hareketinin yoksul hastaları bedava tedavi edecek doktorlara ihtiyacı vardı. Bu da L'lerden üçünün iyi yolda oldukları anlamına geliyordu. Christina, Ludwig'in yetenekli bir dilci olduğunu anlamıştı. Bunun üzerine onu Alman edebiyatı okumayı bırakıp Almanca, İngilizce, Rusça, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca'nın ayrıntılarında yoğunlaşmaya ikna etti. Her dilin inceliklerini kavramasını istiyordu. Ludwig de bunun için farklı kültürlerin edebiyatını okumak gerektiğini söylemişti. Böylece aylar boyunca en sevdiği kahvelerde Avrupa romanları okumaya koyulacaktı. O güne kadar onun gibi bir kadına rastlamış değillerdi. Christina daha iyi bir dünya uğruna savaşıyor ve yaşamındaki her şeyi bu hedefe tabi kılıyordu. Onlara bir dizi ideale bağlanmanın anlamını öğretti. Yaşamlarına bir drama duygusu getirdi, kendilerini sadece bireyler olarak değil, tarih sahnesinde oynayacak rolleri olan aktörler gibi görmelerini sağladı. Tabii dünyaya bugün baktığımızda bu tablo çok abartılı görünüyor. Oysa o zamanlar böyle değildi. Senin kuşağın işte bunu unutmaya çalışıyor. Christina onların dünya görüşünü değiştirmiş, insanlığın durumunu değiştirme gerekliliği üzerinde düşünmeye zorlamıştı. Yeni kimliklerini veren de o olmuştu. Onlardan benim 5L'm diye söz ederdi. Onlar da seve seve kadının 5 parmağı olmuşlardı. 5L'yi devrime itenin onun güçlü kişiliği olduğu kuşkusuzdu. Gerisi de Birinci Dünya Savaşı'nın neden olduğu sosyal dağınıklığın etkisi. Düşün hele Karl. Hepsi kendi zamanıyla evli. Dünya devrimi adına sabırla çaba harcıyorlar. Galicia'da seçenekler hep sınırlıydı. İmparator ya da çar. Christina onlara yepyeni bir ufku sunuyordu. Viyana'daki odalarında bunların boş laftan ibaret olup olmadığını, Christina'nın ütopyacı hayalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ederlerdi. Ludwig pogromlara tanık olmuştu. Ezilenlerin bir bayrak altında birleşebileceklerinden kuşku duyuyordu. O zavallı Polonyalı ve Rus köylüler Yahudileri öldürüp evlerini yakmaya o kadar kolay kışkırtılmışlardı ki kendilerini kurtarmaları gerçekten mümkün olabilir miydi? Onları içine battıkları uyuşukluktan çekip çıkarmak için adeta bir mucize gerekirdi. Christina sabırla dinler ve gülümserdi. Ludwig aslında birkaç yıl önce onun da kafasına takılan kuşkuları dile getiriyordu. Bir akşam yine tartışırlarken sokaktan heyecanlı bağırışmalar duydular. Saraybosna'dan haber vardı. Avusturya tahtının veliahtı bir Sırp milliyetçi tarafından öldürülmüştü. Sevgili Karlım, o gün savaş ve devrimler yüzyılımızın Saraybosna ile başlayıp Saraybosna ile son bulacağı kimin aklına gelirdi? Savaşın patlak vermesiyle Ludwig'in kararsızlıkları da uçup gitmişti. Christina'nın durumu ilk günden belliydi. Daha yüksek bir otoriteye danışma ihtiyacı yoktu. Taraf tutmanın cinayetle eş olacağı bir savaştı. Ne Çar ne Kaiser. Avrupalı devletler dünyanın geri kalanına kimin egemen olacağına karar vermek için savaşıyor ve kendi emekçilerini cephane olarak kullanıyorlardı. Christina, bütün emekçi partilerinin savaşa karşı Avrupa çapında bir genel grev ilan etmelerini istiyordu. İngiliz emekçilerinin Alman karşıtlarını öldürmelerini ya da onlar tarafından öldürülmelerini istemiyordu. Yeni müritlerine gözleri parlayarak "Emekçilerin vatanı yoktur," demişti. Leyler ilk başta ikna olmamıştı. Onlara göre Rus çarı daha kötüydü. Almanların zafer kazanması demokratlara yardımcı olacak, Polonya ile diğer Rus sömürgelerini özgürlüklerine kavuşturacak ve... Kristina bunları duyunca çok kızdı. Neden bir hükümdarın yerine bir başkasını kabul etsinlerdi? Gerçek özgürlük bütün monarşilerin ve imparatorlukların sona ermesine bağlıydı. Günlerce bunu tartıştılar ve sonunda tartışmayı kazanan Kristina oldu. Leyleri en nihayet ikna eden şey Kristina'nın elinde tuttuğu Die Neue Zeit gazetesine bakarak ağladığını görmeleri oldu. Alman sosyal demokratları Bundestag'da savaş kredileri lehine oy kullanmışlardı. Tek aleyhte oy Liebknecht'inkiydi. Savaş histerisi emekçileri de etkisine almış, partilerin akıntıya karşı koyamayacak kadar zayıf olduğunu gözler önüne sermişti. Ludwig, Kristina'yı sakinleştirmek için bunun belki de Alman emekçilerinin bir vatanları olduğunu göstermeye yarayacağını söyledi. Ne var ki bu hakaretini karşılayan dik bakışlar hemen gerilemesine yol açmıştı. Ludwig, fikirlerden çok insanlardan etkilenirdi ve bunu kendi felsefesiyle her zaman yansıtacaktı. Genel seferberlik ilan edildiği için bir an önce Viyana'dan ayrılmaları gerekiyordu. Bunun üzerine Kristina onları toparlayarak Varşova'ya götürdü. Babam Ludwig ve arkadaşları biraz beklesin. Kristina onları politik savaş sanatında eğite dursun, gerçi az sonra döneceğim yine aralarına ama ondan önce beni rahatsız eden, geceleri uykumu kaçıran bir şeye değineyim. Oğlum, İlişkimizi onarmayı ve hayatlarımıza yeniden neşe getirmeyi her şeyden çok istiyorum. Tehlikenin nerede yattığını görebiliyorum. Dile getirilmedik kırgınlıklar ve çözümlenmemiş gerginlikler ikimizin de içinde kök salmış durumda. Ben bu zehirin panzehirini bulmak istiyorum. Umarım sen de kabul edersin Karl. Bunu yazarken bile daha yakın olaylarla uzlaşmaya çalışacak yerde geçmişin derinliklerine dalarak gülünç göründüğümün farkındayım. Senin hep beni suçladığın annenin bizi terk etme kararından söz ediyorum. Oysa annen kalıp da ben gitmiş olsaydım belki de onu suçlayacaktın ve bu da aynı derecede haksızlık olacaktı. Babaannen Gertrud'un ölümünden sonra her şey ters gitmeye başlamıştı. Annenle birbirimize söyleyecek şey bulamıyorduk. Evimizin boşalmasıyla onun evde kalmadığı zamanlara daha çok dikkat etmeye ve bana karşı ilgisini kaybettiğini anlamaya başlamıştım. Annen zamanının giderek daha büyük bir bölümünü klinikte geçiriyordu. Bir gün Klaus Winter'la kahve içerken Klaus söylenmemesi gereken bir şey söyledi bana. Klaus'u hatırlıyorsun değil mi? Gertrud'un çok eski dostuydu ve cenazesinde hüngür hüngür ağlamıştı. 14. doğum gününde sana öteki Berlin'den bir bulucin getirmişti. Klaus laf arasında Helge'yi 2 gün önce arkadaşıyla bir konserde gördüğünü söyleyip neden benim de gitmediğimi sordu. Karl, sorun şu ki Helge bana konsere gideceğini söylemediği gibi durumu kötü olan bir hastası için o gece forum toplantımıza da katılamayacağını söylemişti. Bana bu yalanı neden söylemiş olabilirdi? Klaus Winter'ı buluştuğumuz otelde bırakıp eve koştum. Kıskançlıktan çılgına dönmüştüm. Bunun iyi mi, kötü mü olduğunu bilemem. Sen arkadaşlarınla dışarıdaydın. Annen eve gelince durumu anlattım. Beni şaşırtan bir davranışla güldü ve bana bir zavallı olduğumu söyledi. Ben de ona bir tokat attım. Yalnız hemen sonra bu yaptığımdan çok utanmıştım. Beni bağışlaması için yalvardım. Hiç yanıt vermedi. Yatak odamıza gidip eşyalarını dolaptan çıkarmaya başladı. Felce uğramış gibiydim. Ne bir şey söyleyebiliyor ne de onu durduracak bir şey yapabiliyordum. Eşyalarını toplarken ben yatağın üzerinde sessizce oturdum. Eşyalarını bir zamanlar kendi babaannesinin savaş öncesinden kalma rengi solmuş yeşil valizine doldurdu. Düğünümüzden sonra onu eve getirdiğimde bu yeşil valizi yatak odamıza taşıdığımı hatırlıyorum. Ben sana yalan söylemedim Vladi. Hiçbir zaman. Konserde yanımda olan adam bir hastamdı ve 10 konsere gitmek tedavisinin bir parçasıydı. Senin kendi tepkin suçlu zihninin belirtisi. Ben gidiyorum. Gelecek hafta sakinleştiğinde görüşürüz. Karl'la o zaman ikimiz de konuşuruz. Ona Leipzig'e annemi görmeye gittiğimi söyle. Eğer Evelyn'in buraya taşınmasını istiyorsan buna da itiraz edecek değilim. Evimizden çıkıp giderken söyledikleri bunlardı. Bağırmak, arkasından koşmak, Onu sürükleyerek geri getirmek, ayaklarına kapanıp kalması ve ilişkimize son bir şans vermesi için yalvarmak isterdim. Ama elimden arkasından bir iki damla gözyaşı dökmekten başka bir şey gelmedi. Belki de içimdeki ses bunun yararı olmayacağını söylüyordu. Birbirimizden uzaklaşmıştık ve artık bizi sen bile bir araya getiremezdin Carl. Gerisini biliyorsun. O geri döndü ve ben evelinden ayrıldım. Aramızdaki büyük kopuş çok daha sonra ve ikimizin de gayet iyi anladığımız nedenlerle gerçekleşti. Helge Evelyn hakkında yanılıyordu. İtiraf etseydim kızardı ama anlardı da. İlişkimizi tesadüfen öğrenmişti. Evelyn'den gelen ve yırtıp atmam gereken bir mektuptan. Evelyn mektupta kadın orgazmının bir erkek icadı olduğunu ve kendisini tatmin edemediğim için üzülmeme gerek olmadığını yazıyordu. Mektubu sadece hoşuma gittiği için saklamıştım. Annense mektuptan farklı anlam çıkardı ve Evelyn'in genç bir kadının ne yazık ki asla sahip olmadığı bir güçte olduğunu düşündü. Galiba her şeyi en baştan anlatmam gerekiyor. Sana şaşırtıcı gelebilir Carl ama ben Humboldt'ta bayağı tutulan bir öğretmendim. Kıyaslamalı edebiyat öğretmene büyük yaratıcılık tanıyan bir alandır. İşte Evelyn'de benim Rus edebiyatı konusunda verdiğim özel seminerlere katılan öğrencilerden biriydi. Örneğin Gogol'ün Puşkin'e ölü ruhlardan parçalar okuduğundan söz ederdim ve bunun üzerine öğrenciler iki adam arasında geçen hayali bir konuşma yazarlardı. Evelyn kavrayışı çabuk bir kızdı. Gerçeküstü bir aşamaya gelene kadar kurnazca diyaloglarına hepimiz gülüyorduk. Egemen Ortodoks bakışa alerjisi vardı ve yazdığı hayali konuşmanın sonlarına doğru Höneker ile Politbüro'ya sert atıflarda bulunmuştu. Herkes dönüp bana baktı. Ben hiçbir şey söylemeden sonraki öğrenciye geçtim. Derslerden sonra Evelyn'le hiç konuşmuş değildim. İlişkimiz bakışmalarla, özellikle parti hiyerarşisinde yükselmek için büyük çaba harcayan bir öğrenci saçma sorular sorduğunda saklayamadığımız gülümsemelerle sınırlı kalmıştı. O hafta 50. doğum günüm olduğu için Helge bir parti düzenlemişti. Evelyn'in üniversiteden birkaç arkadaşıyla geldiğini görünce çok şaşırdım. Hiçbiri çağrılı değildi. Helge hepsini konukseverlikle karşıladı. Parti oldukça programsız ve dağınıktı. O gece tek ayık kalan kişi Evelyn oldu ve hepimizi kalın bir sigara dumanı ardından gözlemledi. Gayet çekici bir genç kadın olduğunu o zaman fark ettim. Orta boylu, ince, kısa sarı saçlar ve zarif bir vücut. Göğüsleri Helge'ninkiler kadar şehvet duygusu yaratmıyorlardı. Küçük ve diriydiler. Keskin bakışlı mavi gözleri, zeki ve köşeli bir yüzü vardı. Bir hafta sonra eski Yahudi mezarlığına bakan bir apartmanın küçük bir dairesinde ilk kez seviştik. Dairenin sahibi öğleden sonraları evde olmayan teyzesiydi. Birkaç ay her şeyi paylaştık. Deneyimlerimizi, sırlarımızı, kaygılarımızı, fantezilerimizi ve hayallerimizi. Aşkımız bir yaban gülü gibi gelişiyordu. Parka gidip çimenlere oturur, heyecanlı yeni yetmeler gibi el ele tutuşup öpüşürdük. Olayı annene söylemeyi ciddi olarak düşündüğüm bir sırada ilişkimiz sona eriverdi. Aşkı böyle budayıp yok eden neydi? Sanırım mantığın keskin bıçağı. Bir öğleden sonra yatmak istediğimde ona sahip olamadım. O ise alaycı ve aldırmazdı. Benim malımın değeri düşüyor, seninki de yükselemiyor dedi. Birbirimizi tükettik sanırım. Yola devam zamanı geldi. Şaşırmış görünüyorsun Vladi. Yaşına göre hiç de çirkin sayılmazsın. O asit gibi dilin nedeniyle tutulmuştum sana. Humboldt'taki öteki robotlardan farklıydın. Beni güldürüyordun. Ama senin istasyonunda uzun süre duraklamaya niyetim yoktu. Pudala moruk. Hem senin sinyallerin onarıma ihtiyacı var. Bunun için de benden daha deneyimli bir usta gerek. Anlaşılan onu yönlendiren şey sadece hırstı. Sevgililerinin mesleğinde ilerlemesini sağlayacak kişiye göre değiştiriyordu.